Temel Karamollaoğlu'nun amacı ve elemanlarının ayarı, Deva, Gelecek ve Saadet, Çatı Partisi mi kuruyorlardı? 12 Kasım 2024 son dakika haberine göre, Deva, Gelecek ve Saadet Partisi, TBMM'de ortak grup oluşturmak için Çatı Partisi kurma kararı almıştı. Milletvekillerinin tamamı yeni birleşime onay verirse Çatı Partisi mecliste 34 milletvekiliyle temsil edilmeye başlanacaktı. Deva, Gelecek ve Saadet birleşme çabasındaydı. Deva, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin görüşmelerinden sonuç çıkmıştı. Üç parti TBMM'de birleşerek Çatı Partisi kurma kararı almıştı. Çatı Partisi TBMM'de ortak grup kuracaktı. 34 milletvekili ile temsil edilecekler arasında Deva Partisi'nin 15, Gelecek Partisi'nin 10, Saadet Partisi'nin 9 milletvekili bulunmaktaydı. Fire olmaz ise güya bu Çatı Partisi mecliste 34 milletvekili ile temsil edilecek konuma ulaşacaktı. Bunlar, Saadet'i Milli Görüş'ten koparma çabaları mıydı? Hatırlayalım, Saadet grubu, Gelecek Partisi ile Saadet Partisi'nin, 2023 yılında TBMM'de kurdukları, 20 milletvekilinin yer aldığı, meclis çatısı altındaki 6. büyük grup olmuşlardı. 12 Aralık 2023'te, Saadet Partisi'nden Hasan Bitmez, TBMM kürsüsünde yaptığı konuşma sırasında fenalaşıp, 14 Aralık Perşembe günü hayatını kaybedince, teknik olarak milletvekili sayısı 19'a düşen Saadet grubu dağılma tehlikesiyle yüz yüze kalmıştı. Fakat ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet grubuna katılınca dağılma tehlikesi de ortadan kalkmıştı. Liderler düzeyinde görüşmeler yapılmaktaydı. Gelecek Partisi ile Deva Partisi arasında, yaz aylarında heyetler arasında yürütülen görüşmeler, Eylül 2024'e gelindiğinde liderler düzeyine taşınmıştı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinden aldığı yetkiyle, 19 Eylül Perşembe günü Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmeye katılmıştı. Bu buluşmanın 4 saat sürdüğü, iki genel başkanın birleşme görüşmelerinin sürdürülmesi yönünde ortak kanaate vardığı açıklanmıştı. İki parti, 14 Mayıs 2023 tarihli genel seçimlerden sonra mecliste ortak bir grup hayaliyle bir araya toplanmış, fakat bu görüşmelerden sonuç alınamamıştı. Gelecek Partisi, Millet İttifakı'ndan ortağı olduğu Saadet Partisi ile meclisin 6. grubunu kurmuşlardı. Bu arada SP, 24 Kasım 2024 kongresine hazırlanmaktaydı. Bu genel başkanlık seçimleri hususunda şüpheli ve şaibeli gelişmeler yaşanmaktaydı. TV5 mikrofonunun olduğu bir programda, Temel Karamollaoğlu Mustafa Kamalak'ı kastederek, birisi çıkıp da efendim burada, genel başkan adayı belirleme hususunda, hile yapıldı derse, ben biraz kaba olacak amma ve böyle söylemekten üzülüyor olsam da söyleyeceğim, bunu yapmak şerefsizliktir. Yani kim yaparsa yapsın bizim teşkilatımızın içinde böyle bir hileye tevessül etmek hakikaten şerefsizliktir, ifadelerini kullanmıştı. Bu aşağı ve bayağı tavır sosyal medyaya yansıyınca, Karamollaoğlu büyük tepki almış ve nefret toplamıştı. Ardından Ömer Mert'in aktarımını, Mustafa Kamalak'ın eşi Sayın Zübeyde Kamalak X hesabından paylaşmıştı. 10 Kasım 2024, Zübeyde Kamalak et Zübeyde Kamalak 1. Bakın şeref neymiş, insanlık ve erdem neymiş, vefa ve vicdan neymiş, evet, işte herkes kendine yakışanı yapıyor. Asalet tesadüf değildir. Ömer Mert, Esselamu Aleyküm. Şu an İnegöl'den Kütahya'ya Kamalak hocamızın ekibinde çalışmak üzere yoldayız. Yolda Kamalak hocamız Temel Karamollaoğlu'nu aradı, teşkilatlara Mustafa Kamalak'ı teşkilat binalarına sokmama konusunda talimat verdiniz mi, diye sordu. O da, evet verdim, dedi. Mustafa Kamalak bunun üzerine, ben bunu kamuoyuyla paylaşacağım, dedi. Temel Bey'i, genel başkan adayımız Mustafa Kamalak beyefendiye yaptığı bu nezaketsiz hareketten ötürü kınıyoruz. Diğer adaylara gösterdiği toleransı, Erbakan hocamızın davayı emanet ettiği Kamalak hocamıza çok görmektedir. Özel çektirdiği videolarla genel başkan adayımıza şerefsiz diyecek kadar işi azıtıp sonra da ilk toplantısında defalarca özür dilemesi asla bağışlanmasını sağlamayacaktır. Ve biz şuna inanıyoruz ki genel başkan adayımız Profesör Doktor Mustafa Kamalak 24 Kasım'da Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı olacaktır, arz ederim. Temel Bey'in temelsiz yaklaşımı. Sayın Mustafa Kamalak, SP'lik üyelerinin ortak kararıyla, Mahmut Arıkan'ın genel başkan adayı yapıldığı iddiasının asılsız olduğunu ve Milli Görüş camiasının aldatıldığını, Çünkü bu Yüksek İstişare Kurulu'nun kağıt üzerinde ve göstermelik olduğunu, bir sefer bile toplanmadığını, zira kendisinin de İYİK üyesi olmasına rağmen bu toplantılara hiç çağrılmadığını ve hiç haberinin olmadığını söyleyip bu yalan ve yanlış tavırları uyardığı için Temel Karamollaoğlu tarafından hedef alınıp, şerefsiz, gibi haksız ve ahlaksız bir ifadeyle sataşılmıştı. Değil bir hak dava lideri, sıradan bir mümin dahi böyle bir hırçınlık ve saldırganlığa yanaşmazdı. Bu çirkin tavır, ancak gizli ve sinsi Yahudilerin karakterini yansıtmaktaydı. Adama sormazlar mı, madem Mustafa Kamalak, haşa böylesine, şerefsiz ve erdemsiz, davranışların adamıydı, ne diye onu SP'ye genel başkan yapmıştınız? Yoksa, sadece, ismen ve şeklen o, genel başkan koltuğunda kalır, biz ise onu kukla gibi kullanır ve bütün talan ve tahribatlarımızın suçunu ve sorumluluğunu Mustafa Kamalak'ın sırtına yıkarız, diye mi oraya taşımıştınız? Yeri gelmişken hatırlatalım, Sayın Kamalak, biraz dirayetli, cesaretli ve samimiyetli davranıp Milli Çözüm'le istişareli ve irtibatlı olarak yola çıksaydı, şu anda belki de genel başkan koltuğunda oturacaktı. Ama, vermemiş Sübhan Mabud, neylesin Sultan Mahmud, misali, bu gayret ve ciddiyeti gösterememiş ve bu akıbete uğramıştı. Zaten ilk genel başkanlığını da, Milli Çözüm sayesinde kazandığını itiraf edecek dürüstlüğe bile yanaşmamıştı. Sayın Temel Karamollaoğlu, bazı kesimlerce hakkındaki itham ve infiallerin Saadet Partisi'ne zarar vereceğini bile bile, nasıl bu partinin başına, genel başkanlık koltuğuna oturmuşlardı? Malum ve melun Sivas olayları ve Madımak Oteli'nin kundaklanıp 33 insanımızın yanarak ölmesi konusunda haksız yere suçlanması ve sorumlu tutulması nedeniyle bazı kesimlerde Temel Bey'e yönelik derin bir tepki ve tedirginlik vardı. Hatta bu yüzden, Sayın Tansu Çiller, Refah Yol Koalisyonu kurulurken Temel Bey'in bakan yapılmasına bile karşı çıkmıştı. Erbakan hocamız da bu hassasiyet ve endişeleri haklı bulmuşlardı. Peki Sayın Karamollaoğlu, kendisine yönelik bu ithamlar ve iddialar yüzünden partimize yönelik kuşkular nedeniyle davamızın zarar göreceğini bile bile SP Genel Başkanlık koltuğuna neden oturmuşlardı? Oysa daha kucaklayıcı ve toparlayıcı bir ismi o makama taşıyıp perde arkasında destek çıkmasının daha yararlı olacağı açıktı. O şöyle, sonradan öğrendiğim kadarıyla Erbakan Hoca beni o kabinede Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak yazıyor. Tabii sonuçta bir koalisyon hükümeti, başbakan yardımcısı olarak Çiller listede benim adımı görünce itiraz ediyor. Erbakan Hoca'yı arıyor ve haklı olarak diyor ki, zaten bütün baskılar üzerimizde. Şimdi Temel Bey'e bu listede yer verirsek bunu istismar ederler, aleyhimize kullanırlar, bunu kaldıramayız. Daha başlarken böyle bir sıkıntı yaşamayalım, mealinde şeyler söylüyor. Tabii kastettiği Sivas olayları. Yani o hükümetin kuruluşu da tam Sivas olaylarının yıl dönümüne yakın günlerdi. O günkü şartlarda basın bütünüyle karşınızda, asker karşınızda, medya karşınızda, büyük sermaye karşınızda, ABD karşınızda, İsrail karşınızda. Aleyhte bir kampanyaya dönüştürürlerdi bunu. Bunun üzerine benim ismim çıkarılıyor. Bu durum bende hiçbir zaman olumsuz bir hissiyat oluşturmadı. Çünkü ne hocanın bana bir vaadi oldu ne de benim ondan bir talebim oldu. Ama Erbakan Hoca yine de beni aradı telefonla. Seni Recai Bey arayacak, seninle konuşacak, dedi. Herhalde üzüleceğimi falan düşündü, oysa hiç düşünmedim böyle bir şey tabii. Çiller'in itirazı üzerine, Cumhurbaşkanlığına giderken yoldan dönüyor kabine listesi. Erbakan Hoca da doğal olarak beni çıkarıyor. Sonra hoca bana, seni Plan Bütçe Komisyonu Başkanı yapalım, dedi. Aslında çok önemli bir görev ama ben, hocam, dedim. İzniniz olursa ben bu dönemde parti çalışmalarına ağırlık vereyim. Peki, dedi. Ben Refah Partisi'nde grup başkan vekili oldum. Ertan Yüley de Plan Bütçe Komisyonu Başkanı oldu. Bak, son tanık, sayfa 211 ila 212. Hem kutlu davamıza, hem Aziz hocamızın şahsına, açıkça hıyanet ve hakarete kalkışmış. İşte bu yüzden Erbakan hocamız tarafından İsrail Baltası'nın, İçimizdeki yerli sapı olarak tanımlanmış bir kişiyi, Sayın Temel Karamollaoğlu'nun defalarca, Cumhurbaşkanlığına münasip ve müsait bulduklarını açıklamasına hangi bahaneyi uyduracaktı? Bu talihsiz tavır, milli görüş davasına ve Erbakan'ın hatırasına vefasızlık ve saygısızlıktan çok öte, kasıtlı ve hesaplı bir hıyaneti yansıtmaktaydı. Ve zaten Saadet, Gelecek ve Deva partilerinin bir çatı parti kurma çabaları açığa çıkmıştı ve başına da Abdullah Gül'ün geçirileceği iddiaları hiç yalanlanmamıştı. Bu arada ismini Cahit Zarifoğlu'nun bir şiirinden alan, daha önce Erbakan'a çelme takmaya kalkışan, Turgut Korkut Özal'ların ANAP'ına yanaşan, sonrasında da AKP'nin ve Erdoğan iktidarının fikir adamları olarak her fırsatta öne çıkarılan 7 güzel adamı da, Temel Karamollaoğlu öve öve bitiremiyor ve bunları milli görüşçü olarak tanıtıp reklamını yapıyordu. Oysa Erbakan Hoca, bu şahsın vefatıyla ilgili taziye mesajında onun dava adamlığına ve adanmışlığına değil, sadece edebiyatçılığına dikkat çekiyordu. Şimdi Son Tanık kitabında Sayın Karamollaoğlu, bakın bu Özal ve Erdoğan yandaşlarını nasıl tanıtıyordu, Cahit Zarifoğlu benim yaşıtımdı ve arkadaşımdı. Çok güzel bir insandı. Dönem dönem Ankara'daki evimizde misafir olurdu. Yedi güzel adamdan biriydi. Akif İnan, Erdem Beyazıt, Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören, hepsini tanıma, beraber çalışma imkanı buldum. Her biri ayrı bir değerdi. Ama Cahit bence yedi güzel adamın en güzellerinden biriydi. Maalesef çok genç yaşta kaybettik. Cahit Zarifoğlu'nun ayrı bir kumaşı, ayrı bir tınısı vardı. Kanaatimce milli görüşün mücadelesini en iyi anlayanlardan biriydi. Neden bunları söyledim? Onun bir şiiri var. Der ki, bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir aşkı, bir davası olmalı. Son Tanık, sayfa 242. Haymana Mutabakat Heyeti Kamuoyu Açıklaması, 20 Kasım 2024. Aziz milletimizin, özellikle milli görüş camiamızın dikkatine. Biz, Haymana Mutabakatı Heyeti olarak bugüne kadar ne söylemişsek hepsi gerçekleşmiştir. Bizi başka sıfatlarla suçlayanlar, yaptıkları yanlışları kendileri itiraf eder hale geldiler ve birbirlerini suçlamaya başladılar. Bizi geçmişte eleştiren kardeşlerimiz, bugün hakkımızı teslim edip helallik istemektedirler. Değerli milli görüşçü kardeşlerimiz, Saadet Partisi kongre sürecinde aday belirleme usulü kökten yanlıştır. Her Saadet Partisi üyesi liyakatli olmak şartıyla genel başkan adayı olma hakkına sahiptir. Onun aday olup olamayacağına, seçilip seçilemeyeceğine büyük kongre delegeleri karar verir. Üyelerimizin bu haklarını yok saymak, adayı biz belirleriz havasına girmek diktatörlüktür. Hele hele girdiği her seçimi kaybeden ve Saadet Partisi'ni diğerleri kategorisine düşürenlerin genel başkan adayı belirlemeye kalkışmaları tam bir rezalettir. Filistin meselesinde 1 milyon insanı meydanlarda toplayan bir partiyi, salon toplantısı dahi yapamaz hale düşüren mevcut YİK ve parti yönetiminin genel başkan adayı belirleme hakkı asla olamaz. Genel başkan ve parti yönetiminin aday belirleme sürecinde yaptığı diktatörce tercih partimizde yeni bir bölünme sürecini başlatmıştır. Kongrede hangi aday kazanırsa kazansın bölünme devam edecektir. Bu çatlak asla kapanmayacaktır. Dolayısıyla biz bu vebale asla ortak olmayacağız. Haymana Mutabakatı Heyeti olarak sürecin başından beri olaya müdahil değiliz. Hiçbir adayın yanında ve karşısında olmadık, olmayacağız. Bizim tavrımız gayet nettir. Haymana Mutabakatı Heyeti oldu bittilere ve emrivakilere pabuç bırakmayacak kadar ciddi bir oluşumdur. Bu gerçeklere rağmen bazı ucuz politika yapan tiplerin Haymana Mutabakatı Heyeti'nin ismini zikrederek, genel başkan ile görüştüler, filan adayı destekliyorlar, demeleri tamamen şark kurnazlığıdır. Biz kimse ile görüşmedik, kimseyi de desteklemiyoruz. Hasan Yaşar, Mahmut Arıkan'ın, yeni nesil siyasetin öncüsü olarak yola çıkacağız, iddiaları. Saadet Partisi Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ın, Saadet Gelecek Meclis Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, yeni nesil siyasetin öncüsü olarak yola çıkacağız sözleri yoksa, eski söylemleri ve milli görüş geleneğini terk edeceğiz. Mesajı mıydı? Saadet Gelecek Meclis Grup Toplantısı yapılmıştı. Saadet Partisi Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, gündemin öne çıkan konu başlıkları hakkında değerlendirmelerde bulunmuşlardı. Yeni nesil siyaset ile bu düzen değişecek, çıkışı. Bu düzenin değişmesi gerektiğini ve bu değişimin de yeni nesil siyaset ile yapılacağına dikkat çeken Arıkan, yeni nesil siyaseti şu sözlerle tanımlamıştı. Yeni nesil siyasetle, seçmeni değil, insanı önceleyeceğiz. Seçmeni istatistiksel veriden ibaret gören anlayışa, artık yeter diyeceğiz. Oy avcılığına, seçmen mühendisliğine geçit vermeyeceğiz. Kutuplaşmayla değil kucaklaşmayla kazanacak. Yeni nesil siyaset, insanımızı siyasi ihtirasların oyuncağı olmaktan kurtaracak. Odağına yalnızca aileyi, yakın çevreyi ve belirli iş insanlarını almayacak. Acaba yarın başıma bir iş gelir mi? Türkiye'sinden ve endişesinden kurtulacağız. İstismar tüccarlığına değil, ahlak ve maneviyata odaklanacak. Yeni nesil siyaset, biz bu seçmeni nasılsa kandırır, oyunu alırız anlayışına karşı insanımızı uyanık tutacak. Seçim döneminde çantada keklik görülen insanımızı esaretten kurtaracak. Yeniden yola çıkıyoruz, derken hangi yolu amaçlamışlardı? Saadet Partisi'nin 24 Kasım 2024 Pazar günü gerçekleştireceği 9. Olağan Büyük Kongresi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Arıkan, Türkiye siyasi tarihine bakıldığında, imarın, inşanın, kucaklaşmanın ve refahın tesisi her zaman milli görüşle olmuştur. Bizler de, Milli Görüş Hareketi'nin ikinci 50 yılında bunu yine başarmayı, geçmişin bilgeliği ile geleceğin dinamizmini birleştirmeyi, Türkiye'yi hak ettiği refaha, huzura ve toplumsal birliğe ulaştırmak istiyoruz. Amacımız, kutuplaşmanın ve ayrışmanın yerine toplumsal kucaklaşmayı, farklılıkların ahenkle bir araya geldiği, insanların gelecek kaygısı yaşamadığı, yaşanabilir bir Türkiye'yi inşa etmektir. Amacımız, yeni bir dünya için, Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye yapmaktır. Saadet Partisi olarak, yeni nesil siyasetin öncüsü olma misyonuyla yeniden yola çıkmaya hazırlanıyoruz, ifadelerini kullanmıştı. İyi de, adil düzen, İslam Birliği, D8'lerin diriltilmesi gibi milli görüşün eskimez projelerini ve değişmez hedeflerini hiç ağzına almayan Sayın Mahmut Arıkan, hangi plan ve programlarla AKP tahribatlarını tamire başlayacaklarını niye açıklamamıştı? Sayın Arıkan'ın yeni nesil siyasetinde Abdullah Gül gibi eski ve eksi bir şahsın, Erbakan hocamızın tabiriyle İsrail baltasının, yerli sapı olan bir adamın başkanlığında yol alacak DEVA, Gelecek ve Saadet çatısı oluşturma çabaları da bulunacak mıydı? Ardından, Siyonist merkezlerin de desteğiyle, AKP'den ayarladıkları 100 milletvekilini de bu oluşuma katıp, birdenbire büyük parti olacak ve Abdullah Gül'ü güya cumhurbaşkanı yapacaklardı. Gizlenen bu gerçeklerin Milli Çözüm tarafından açığa vurulmasıyla sıkışan, paniklemeye başlayan ve artık hırçınlaşan Temel Bey ve ekibinden, bazı yamukluklarını açığa vuran Mustafa Kemal Akbeyefendi'ye seviyesizce sataşan şahsiyet ve şakirtleri iyice azgınlaşmışlardı. Çünkü ya gelecek, DEVA ve Saadet'in çatı partisi kurması ve başına Abdullah Gül'ün hazırlanması hıyaneti, artık mecburen açığa vurulup resmiyet kazanacak ve Milli Çözüm bir kez daha haklı çıkacaktı. Veya bu sinsi ve kirli çabalardan, yine Milli Çözüm'ün korkusuyla vazgeçmeye mecbur kalacaklardı ki bu da Milli Çözüm'ün başarısı sayılacaktı. Mahmut Arıkan'ın gizli irtibatları. Edinilen bilgilere göre AKP MKYK üyesi ve seçim işleri başkanı Ali İhsan Yavuz, mecliste bir araya geldiği Saadet Partili bir milletvekiliyle kongre sürecine ilişkin değerlendirmeler yapmıştı. Yavuz, Saadetli vekile, bu kongrenin sonucuna göre beyefendi, Sayın Abdullah Gül mü, Recep Tayyip Erdoğan mı? Saadet'le de bir normalleşme süreci başlatabilir, ifadelerini kullanmıştı. Ali İhsan Yavuz'un konuştuğu vekilin Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç olduğu kulislere yansımıştı. AKP'li Yavuz'un, Saadetli Kılıç'la gerçekleştirdiği diyalogda ise tam olarak, kongrede Mahmut Bey kazanırsa normalleşme süreci başlayabilir, dediği ortaya çıkmıştı. Mahmut Arıkan, parti içinde AKP'ye sıcak bakan bir isim olarak tanınmakta, hatta Abdullah Gül'e yakınlığı konuşulmaktaydı. Saadet Partisi Van eski il başkanı Necip Yavuzer'in haklı ve duyarlı çığlığı. Sayın Temel Karamollaoğlu'na açık mektup 2, özlü söz, siyaset, ehil olmayan insanların elinde felaket, ehil olanların elinde ise selamet sebebidir. Sayın Temel Karamollaoğlu Bey, öncelikle size Cenab-ı Hak'tan sıhhat ve afiyet diliyorum. Bu, size hitaben ikinci mektubumdur. Bu mektuplarda zat-ı âlinizi incitmek ve kırmak gibi bir maksadım olmadığı gibi size karşı bir hadsizlik etmek de haddim değildir. Erbakan hocamız hayattayken davayı emanet ettiği bir kimlik vardı ve o da Profesör Doktor Mustafa Kemal Ak hocamızdı. Bu emanet olayının şahitlerinin var olduğu için bunu çok rahatlıkla dile getiriyoruz. Kendisine görev verildiğinde Kemal Ak hoca bu görevi 5 yıl sürdürdü. Yeni bir kongreye gidilirken yapılan temayül yoklamasında %96 gibi bir oy oranı ile Kemal Ak hocamızın ismi çıkmasına rağmen ne yazık ki görev kendisine verilmedi ve kendisine yapılan iftiralar sonucunda bu görev size tevdi edildi. Oysa siz, bu görev için müracaat etmemiştiniz ve bu teklif dünürünüz olan Oğuzhan Asiltürk'ün temayül yoklamasını bertaraf etmesiyle siz genel başkan oldunuz. Bu süre içinde bilgi ve birikiminin yanı sıra hukukçu kimliği ile birlikte maliye ve iktisat alanında akademik kariyeri olan Profesör Doktor Mustafa Kamalak adeta yok sayıldı. YİK toplantılarına 8 yıl gibi bir sürede çağrılmadı. Bunu yapanlar sizin etrafınızda genel başkan yardımcıları olan ve kendi aralarında bir ekip oluşturan Zevat'tı. Bu ekip, size kendilerini öyle inandırıp benimsetmişlerdi ki, siz onlara güven çıtasını hep yükseklerde tuttunuz. Yaptıkları yanlış size bildirildiğinde, onlar çok çalıştığı için onları kıskanıyorsunuz diye es geçtiniz. Yaptıkları yanlış uygulamalar neticesinde kongre ile gelen il başkanlarını bir telefonla görevden almaları partide bir ikilemin doğmasına yol açtı. Bu ekip, partinin temel dinamikleri olan dava ilkeleri ile oynadıkça ve tavizler verildikçe size ulaşan şikayetlere siz sessiz kaldınız. Örneğin, Ankara İl Başkanı Avukat Fatih Beyazıt bir toplantıda bulunan ilçe başkanlarına sin kaflı küfretti ve bu size intikal ettiğinde siz bu konuda hiçbir şey yapmadınız. Eğer hatırlarsanız bunu size dönemin Keçiören ilçe başkanı D.A. Bey intikal ettirmişti. Bunun yanı sıra GİK üyesi Muammer Bilgiç bir toplantıda rahmetli Erbakan hocamız hakkında şunları söylemişti: "Artık Erbakan söylemlerini bırakın. Ondan, Lidyalılardan, Urartulardan ve Sümerlerden söz eder gibi söz edin, sözlerine sizin hiçbir müdahaleniz olmadığı gibi, son genel kongrenizde onu tekrar ciye aldınız." Necdet Gökçınar Bey'in sözlerini burada tekrar etmeyeceğim çünkü kendisi sizinle bu konuyu görüştü ve yine tepkisiz kaldınız. 2019 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde siz CHP ile bir ittifak kurarak ve Kılıçdaroğlu'nu ikna ederek Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışma yaptınız. O dönemde GİK toplantısına Hakkari İl Sorumlusu olarak katılmıştık ve siz Abdullah Gül'ün aday olması için üyelere açıklamalarda bulundunuz. O dönemde İstanbul İl Başkanı olan Abdullah Sevim Bey kürsüye çıkarak bu teklifin olumsuzluğu üzerinde konuştu ve demişti ki, "Sayın Genel Başkanım, Abdullah Gül, Erbakan hocamıza eziyet edenlerin başında geliyordu ve siz şimdi onu Cumhurbaşkanı olması için aday gösteriyorsunuz. Eğer aday çıkarmak istiyorsak siz genel başkanımız olarak Cumhurbaşkanı adayı olun," demişti. Ve öyle de oldu. Siz Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olması için neden bu kadar istekli ve arzuluydunuz? Anlamak mümkün değil. Erdoğan ile birlikte gömlek çıkardıktan sonra Erbakan hocamız, Abdullah Gül için Siyonist baltasının sapıdır ifadesini kullanmasına rağmen siz bu arzunuzda ısrarcı oldunuz. Şimdi de medyaya düşen haberlere göre Saadet Partisi, Deva ve Gelecek Partisi birleşerek Abdullah Gül'ün başkanlığında yeni bir parti kurma çabası içinde olduğu söylemleriyle gündeme oturdu. Eğer siz böyle bir çabanın içindeyseniz bu, Milli Görüş davası için çok büyük bir darbedir. Genç ve siyasi donanımda toy olan Mahmut Arıkan'ı bu konuda öne sürmeniz ve böylesi bir girişimi onun eliyle gerçekleştirmeniz olursa bu çok büyük bir vebaldir ve bu vebalin altından kimse kalkamaz. Rahmetli Erbakan hocamız, Türkiye'de iki parti vardır. Biri biz ve diğerleri. Biz hakkı temsil ediyoruz, diğerleri batılı, sözünü şimdi nereye bırakalım? Eğer siz böylesi bir plan ve çabanın içindeyseniz bu Milli Görüş'ün yok olması ve sizin bu mektebi bitirmeye uğraştığınız anlamını taşır. Bu söylem ve eylemlerinizle böylesi bir planınız varsa bu bizim Milli Görüş açısından kabulü mümkün olmayan bir çabadır. Çünkü bunca yıldır mücadelesi verilen, İslam Birliği, davası tamamen yok olacak ve İslam ümmeti içinde Milli Görüş'ün misyonu ve liderliği son bulacaktır. İnşallah siz böylesi bir çabanın içinde değilsiniz. Camiamız içinde, genel başkanlığa bir genç geçmesi gerekiyor, diye bir algı oluşmuş durumdadır. Oysa inancımızda, işi ehline verin, ilahi emri vardır. İşi gençlere verin diye bir kaide yok. Malumunuz siyasette ve hayata yön veren oluşumlarda daima emanetin, tecrübeli, liyakatli, ferasetli, sadık ve donanımlı kimselere verildiği tecrübe ile sabittir. Siz, YİK'te alınan karar ile Mahmut Arıkan Bey aday olarak ismi açıklandı, dediniz. Oysa YİK üyesi 4 kişi o toplantıya katılmamıştı. Mustafa Kamalak, Yasin Hatipoğlu, Fethullah Erbaş ve Yaşar Canbay Beyler o toplantıda yoklardı. Demek oluyor ki, karar eksik olarak alınmışsa bunun geçersizliği, gündeme gelmesi elzemdir. Milli Görüş, İslam ümmeti içinde misyonunu ve İslam Birliği projesini devam ettirmek için ümmet içinde büyük bir organize ile bir toplantı tertip ettiğinde onun genel başkanı olarak siyasi tecrübe, hukuk bilgisi ve ilmi yönü ile birinin temsili böylesi bir toplantıda getirisi daha yüksek olmaz mı? Şimdi böyle bir toplantı düzenlendiğinde Mustafa Kamal Ak mı yoksa Mahmut Arıkan mı bu misyonu doldurur? Takdiri size bırakıyorum. Kayseri Milletvekili olarak parlamentoda görev yapan Mahmut Arıkan Bey, mecliste, Filistin davasını anlatmak için, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas davet edilsin, gibi bir çağrıda bulundu. Katil Siyonistlerle işbirliği yapan birini çağırmak, Milli Görüş'ü vekil olarak temsil eden ve genel başkan olarak seçmek istediğiniz birinin ağzından bunları duymak ne kadar acı. Milli Görüş ilkeleri ile ters düşen bu beyanat, genel başkan olarak seçtirmek istediğiniz birinden gelmesi onun siyasette ne kadar tecrübesiz olduğunu göstermez mi? Selam ve dua ile. Bu vesileyle, Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu merkezli, sadıkları bertaraf ederek partimizde tahribat yapma girişimlerini pek geç, o da kısmen fark eden ve haklı olarak bunlara tavır sergileyen dostlara da bir sitemimiz vardı. Yahu, Milli Çözüm'ün ve Ahmet Akgül'ün tek suçu, bütün bu gerçekleri 40 sene öncesinden sezip bunları yazması ve camiamızı uyarması mıydı? Bari şimdi olsun, hakkını teslim edip bir teşekkür yerine, hala kin ve nefret kusanlar, hiç değilse bu fırsatı da tepeleyip son imtihanı da kaybedenler sınıfına katılmasınlardı. Sırlı sonuç, Erbakan hocamızın bir mana aleminde buyurdukları ve serzenişte bulundukları, bazen düşünüyorum, Milli Çözüm'de olmasaydı, insanlığın kurtuluşu için nasıl bu kadar rahat gözlerimi kapardım? Allah'ın kutlu davası yeryüzüne nasıl hakim olacak, Akkara'dan net bir şekilde nasıl ayrılacak, Milli Çözüm'ün bu fikri ve ilmi çabası ve cihadı sonucu, inşallah kurulacak adil düzen iktidarı olmasaydı, zulümler nasıl son bulacaktı? Sadece zalimler değil, hainler de ortaya nasıl çıkacak, üstelik yalnız dışımızdaki hainler değil, içimizdeki hainler de nasıl anlaşılacaktı? Yakındır, o gün herkesin yüzünde niyeti yazacak, herkesin içi dışına yansıyacaktır. Sabredin ve umutla bekleyin ki, bu kutlu çabalarınız artık son günler, son hizmetler olacaktır. Ey adres gösterdiğimiz ve kutlu mirasımızı emanet ettiğimiz partilerde, üst düzey yetkili, görevli üye veya yalnızca gönüllü olarak çalışanlar. Ey başka partilerde soyadımızı taşıyanlar, kanımızı, canımızı taşıyanlar, güya misyonumuzu taşıyanlar, ya sizin gözleriniz ne zaman açılacaktır? Ne zaman anlayacaksınız? Tüm bunların ve yeni çatı oluşum arayışlarının, Erbakan'ı bitirip unutturma, bizi gündemden tamamen kaldırma, kısaca üzerimize beton değil, hatta çelik kaplama döküp, böylece hayattan, hatıralardan ve hafızalardan kazıma hıyaneti olduğunu ne zaman görecek ve anlayacaksınız? Son kez çağrı yapıyorum, hayatlarınızı bembeyaz, tertemiz birer sayfa haline getirin. Şu ana kadar niyetiniz ne olursa olsun, sayfalarınızı doldurduğunuz tüm yanlışlardan temizleyin. Tüm insanlığın kurtuluşu için çözüm odaklı milli bir karargahta birleşin. Bakın, insanlığın kurtuluşu ancak buradadır. Milli Çözüm'e sarılın ve sahip çıkın. Daha neyi, ne kadar deneyip yanılacaksınız, diye hatırlatsam, tek tek her birini uyarsam, acaba fayda eder mi? Sanmıyorum. Sanki herkes ve hepsi simsiyah bakan körler olmuşlar, ben de onlara, gerçeği görün, gerçeğe bakın ve artık anlayın, diye ayna dağıtıyorum. Ancak ben yine de kardeşlerimin, bir kez bile olsa kalben bize bağlılık göstermiş kardeşlerimin, yanlış yollarda ahiretlerini kaybetmelerini istemiyorum. Ama, Allah'ın kendisine hidayet verdiğini kim hidayetten alıkoyabilir? Allah'ın artık elini çektiği bir kişiyi kim doğru yola döndürebilir? Ya Rabbi, kardeşlerime bir şans daha ver. Ver ki dünyaları da, ahiretleri de ateş olmasın, pişmanlık ve perişanlık içinde kıvranmasın, diye uyardıkları gerçeklere ne zaman uyulacak ve insanımız bu gafletten ne zaman uyanacaktı? Evet, Milli Görüş kavramı da, Milli Çözüm kavramı da Erbakan hocamızın tabirleri olmaktadır ve bunlar aynı kutlu gerçeğin farklı süreçlerini anlatmaktadır. Görüş, batıni, iç dünyamızdaki anlayış ve arayışları tanıtmakta, çözüm ise, zahiri, dışa vuran imani ve ahlaki değer ve dinamikleri yansıtan tavır ve davranışları kapsamaktadır. Görüş, düşünceye, çözüm ise güce dayanır. Görüş hikmetle, çözüm ise hakimiyetle alakalıdır. Aziz Erbakan hocamız Milli Görüş'ü anlatmış, açıklamış ve yaşamış. milli çözümün altyapısını hazırlamış ve en emin ellere emanet bırakmıştır. Tekrarında fayda vardır. Görüş, fikir ve teori olmaktadır. Çözüm ise fiili harekettir ve pratik sayılır. Görüş, itikat ve inanç, çözüm ise icraat ve tatbikattır. Görüş, ideal ve iddiadır, çözüm ise iktidardır. Görüş, plan ve program hazırlıklarıdır. Çözüm ise bunları uygulama ve yeni bir uygarlık aşamasıdır. Özetle, milli görüş, ilmi proje ve altyapının tamamlanması, milli çözüm ise bunların resmen ve fiilen tatbikata koyulmasıdır. Bu ayrımları bizzat Erbakan hocamızın kendileri yapmışlardır. Bakın size kesinlikle ifade ediyorum ki, Türkiye'nin kurtuluşu, milli çözüme inanan bir cumhurbaşkanının o makama oturması, milli çözüme inanan bir hükümetin kurulması ve yeni bir devrin başlamasıyla mümkündür. Bu arada, 2024 Kasım ortasında açılan Elazığ Kitap Fuarı'nda, bir bakan yardımcısı hemşehrimiz olarak bizim kitapların sergilendiği standı görünce, bu Ahmet Akgül hala ölmedi mi, diye soran yüksek bürokrata, hatırlatalım, hamdolsun, hala yaşamaktayız ve inşallah, din istismarcılarının ve devrim simsarlarının saltanatını yıkma hazırlıklarının da son aşamasındayız.